İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bir programımızda daha birlikteyiz. Bedenimizdeki Ayetler programında. Bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Cengiz Kuday Beyefendi. Benim hocam ve Türkiye'nin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en iyi beyin cerrahlarından Profesör Doktor Cengiz Kuday, Cerrahpaşa Üniversitesi'nde nöroşirurji ana bilim dalı eski başkanı. Çok uzun yıllar başkanlığını yaptı. Benim de yetişmemde ilk öğrendiklerimi sizden öğrenmiştim hocam. Çok büyük pay sahibi. Şimdi de Florence Nightingale Hastanesi Nöroşirurji Başkanı aynı zamanda. Çok çok değerli bir hekim. Türkiye'nin en iyi cerrahlarından, yalnız beyin cerrahisi değil, en iyi cerrahlarından, doktorlarından, kişiliğiyle çok sevdiğimiz, saydığımız birisi. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Bu iltifatlı sözlere çok teşekkür ederim. Bu arada ben de ilave edeyim. Oktar benim eski asistanlarımdan istediği anda istediği imtihanı kazanan biri ve nöroşirurji istedi ve onu kazanmıştı. Bizimle uzun yıllar çalıştı. Sonra Amerika imtihanlarını kazandı. Amerika'ya gitti ve dünyadaki tek merkez olan fonksiyonel nöroşirurjide çok bilinen bir Patrick Kelly profesör New York Üniversitesi'nde çalıştı uzun yıllar. Sonra tekrar döndü. Sonra tekrar gitti sanıyorum. Bir gidiş gelişleri oldu. Bu arada işte bir takım olaylar yüzünden nöroşirurjiye bir müddet için ara verdi diyelim. Ben hala onun çok iyi bir cerrah olduğunu biliyorum. Gerekli hukuk şey ne o, yazılı işlemleri bitirirse aramıza katılmamasında hiçbir mani yok. Teşekkür ediyorum bu tanıtımına. Ama cerrahlar tuhaf kişilerdir.
Evet.
Tevazu göstermek lazım. Bazı kişiler kendilerinde olmayan bir takım güçleri var zannederler. Ben onlardan değilim. Ben tevazu sahibi bir insanım. Ne olduğumu biliyorum. Ne olacağımı da biliyorum. En azından bu mesleği çok seviyorum.
Evet, tabii Allah vesile eder. Sağlığı, şifayı veren Allah'tır. Sizin hekimliğinizi ben bizzat müşahede ettim. Patrick Kelly iyi beyin cerrahıdır. Daha başkaları da var. Ama iki kişi tanırım ben. Biri Gazi Yaşar Gil hocamız, biri de siz hocam.
O sizin
Maşallah.
iltifatınız.
El
Teşekkür ederim.
beceriniz,
Yaşar Gil
kişiliğiniz,
hocayla kimse kıyaslanamaz.
evet.
O dünyanın yetiştirdiği tek cerrah hala biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Yüzyılın doktoru da seçilmişti Amerika'da. Allah uzun ömür versin. Hala bu ileri yaşına rağmen bütün yapılamayan bizim dalımızdaki ameliyatları bizzat kendisi yapabiliyor. Ve kongrelerde, toplantılarda da bunu bize gösteriyor ve öğretiyor.
Evet. Hocam, isterseniz şöyle başlayalım. Beynimiz vücudumuzdaki en önemli organ. Yani birçok organın da yöneticisi konumunda. Hatta kafatasıyla koruma altına alınmış. Özel olarak bir sıvının içerisine yerleştirilmiş ki aksi takdirde 1400 gram ağırlığıyla kendi ağırlığına bırakılsaydı hayat olmuyordu. 100 milyar sinir hücresi 100 trilyon, hatta bazı bilim adamlarına göre 1 katrilyon bağlantı yapıyor ve kusursuz bir yapısı var. Bütün hormonların, kalbin çalışmasının, gelen sinyallerin değerlendirilmesi saniyede de 1 katrilyon sinyal gönderiyor. Böyle bir yapısı var. Tabii bu yapı, bu kadar hassas yapının da hastalıkları da yaratılmış aynı zamanda. Tümörler olabiliyor, damarsal hastalıklar olabiliyor. Bir de travma dediğimiz, yani mesela bir yere başını çarpma, trafik kazaları özellikle. Siz tabii bunların hepsi üzerine geniş bir tecrübe sahibisiniz. İsterseniz bunlarla başlayalım. Nöroşirurjinin kısa bir tanımını yapar mısınız? Hangi hastalıklar beyin
Evet.
cerrahisine giriyor?
Nöroşirurji aslında bir goblene benzer. Goblen nedir? Bir kumaş. Çeşitli renkli ipek, yani rengarenk ipekler böyle bir araya gelir. Türkçe karşılığı kanaviçe galiba. Bir meslektir. Yani nöroşirurji tek başına nöroşirurjenlerin yaptığı bir meslek değildir. Çeşitli branşların bir araya geldiği bir şeydir. Bu teknolojik gelişmeler, felsefe, hatta her yıl biz bir toplantı yapıyoruz. Bir aya Avrupa'da, bir aya Amerika'da nöroşirurjinin felsefi yönlerini tartışıyoruz. Hatta son toplantılarımızdan biri bu seneki şeyde oldu. Hindistan'da ve şeref konuğumuz da Dalai Lama'ydı. Ve Dalai Lama bize nörofizyoloji konusunda bir konferans verdi. Dehşetle izledik ki bir dinin adamı fakat korkunç nörofizyoloji biliyor, nöroanatomi biliyor ve bize knowledge, bilimin her şeyin üstünde olduğunu
Beyin
anlattı. Leonardo da Vinci'nin tabiriyle demin çok güzel belirttin. Bir mücevher. Kapalı bir kutu içinde bir mücevher. Ve aşağı yukarı 500 milyar hücresi var. Ve her hücre nöronda birbiriyle 30 bin sinapsla birleşmiş. Ve dünyadaki bütün okyanuslardaki su moleküllerindeki kadar elektrik gücünü bir beyin hücresi, bir nöron üstünde taşıyor. Tanrı'nın bir mucizesi ve bunun hastalığına biz nöroşirjenlerin müdahale etmesi çok çok büyük, böyle korkunç bir şeye müdahale etmek bir şey getiriyor. Nasıl anlatayım? Sorumluluk getiriyor. Bu sorumluluğu taşımak çok zor. Ve biz eğer şu andaki bilgilerimizle bir şeyler yapıyorsak işin çok bidayetindeyiz, başlangıcındayız. Kim bilir ileriki yıllarda ne büyük gelişmeler olacak, ne büyük şeyler olacak. Beyinle ilgili bilgimiz çok az. Demin Sayın Oktar Bey'in söylediği gibi beynin düşünce hızı çok fazla. Saniyenin milyonda birinin 10 üzeri 16'sı kadar beyin süratli düşünür. Yani bugün 5 yaşındaki bir beynin düşünce gücü erişen bir bilgisayar yapmak için bugünkü teknolojiyle Amerika kıtasının yarısı kadar büyük bir bilgisayar yapmak lazım ki imkansız. Ve düşünce hızı korkunç bir şey. Ve bu konuda da sanırım Mısırlı bir fizikçi Nobel ödülünü aldı bu zamanın şeyiyle ölçme. Böyle korkunç bir şeye ulaşmak, bunun hastalıklarıyla şey yapmak hem bilgiye ihtiyaç gösterir, en azından da inanca, kendine inanç. Benim söylediklerim ama bir sürü hastalıkları var. Biraz sonra onları değineceğiz. Söylediği gibi tümörleri var, kanamaları var, travması var. Beynin uzantıları olan omurilik yaralanmaları var. Veya halkımızın değil hani çok sık sık rastlıyoruz bel fıtıkları var, sinir kesikleri var. Son yıllarda Oktar bunları benden iyi bilir. Şimdi psikolojik bir takım hastalıkların tedavisinde nöroşirurjinin yeri var, fonksiyonel nöroşirurjide. Deep brain stimulation diyoruz, derin beyin şeyleri. Belki şişmanlıkta, davranış bozukluklarında, hatta şizofrenilerde belki nöroşirurjinin, belki değil, bir sürü çalışma var bu konularda. Uygulamaları var. Hızla ilerliyor. Çok yeni bir dal. 1900'lü yıllara kadar beyin dokunulmaz bir mahluktu. Yani organdı. Gerçi biz eski tarih bilgilerimizden ki bulunan en eski tıbbi kağıttır Edwin Smith papürüsü. Milattan önce 3000 yıl evvel yazılmış. Orada bir takım beyin ameliyatlarından bahseder. Daha sonra Çankırı vilayetimizde bulunan kafataslarında bakıyoruz ki bir takım börholler yani beyinde
10 bin yıllık hocam.
evet
Bu ameliyat yapmışlar.
evet
Hatta şey bulundu böyle,
evet
tüylü forceps bulundu 10
evet
bin yıllık.
evet yani çok eski, hatta firavunlar eğer uzun bir rahatsızlığa girince cerrahlar kafasındaki kötü ruhları çıkartmak için kafataslarını açarlarmış. Onu yapmak için de birkaç köleyi daha evvel ameliyat edip ellerini alıştırırlarmış. Bu konularda böyle tuhaf yazılar var. Hatta bu konuda bir kitap da çıkmıştı. Roman Doktor Sinoe diye bir Mısırlı cerrah. Filmi bile çevrildi. Yani söylemek istediğim, beyin cerrahisi aslında çok eski ama hakiki bilimsel anlamda kullanılışı çok yeni. Ve yeniliği de İşte asepsi, antisepsinin ortaya çıkması, nöroanatomi bilgilerinin ortaya çıkması, cerrahların ışıklandırması, çok ileri yıllarda mikroskop ve işte bu yıllara geldik, teşhis metotlarımızın artması. Nedir onlar? X-ray'den ta eskiden, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Eskiden biz, çok eski değil, 70'li yıllara kadar en direkt metotlarla görürdük beyindeki olayları. Neydi o? Röntgen, bildiğimiz. Artı 1930'larda Egas Moniz, Nobel'i almıştır o şeyle, bir Portekizli radyolog, kasıktan girerek işte anjiyografiyle damarların girişine bakarak, ki bugün de anjiyo hala bazı teşhis metotlarımızdan biri, anevrizmaları filan teşhis ederken, ama eskiden biz, benim ihtisas yıllarımda anjiyoya bakarak biz şey yapardık, teşhis yapardık. Veya başın içine hava verirdik, pnömo derdik
Evet.
veya ventrikülo derdik. Ki de bunu da söyleyeyim, tesadüfen bulunmuştur. İç savaşta Amerika'da askerin biri kurşunla yaralanmış. Bir film çekmişler. O zaman da röntgen, kafanın içinde bir hava var. Havayı görünce dendi. O zamanın cerrahlarından 1930'lu yıllarda düşünmüş, ben bu havayı kendim verirsem, anatomik değişiklikleri değerlendirirsem bir teşhise varabilir miyim diye. Ve bu Pinomo çok son yıllara kadar biz bunları kullandık. 70'li yılların ortasına kadar bunları kullandık. Sonra tomografi çıktı.
Evet.
O da biliyorsunuz bir tesadüf esnasında çıktı. Bir pap sohbetinde bir fizikçiyle bir röntgenci yan yana düşüyorlar. O fizikçi EMI firmasında çalışıyor. Ses dalgalarının kalitesini ölçüyor. Öbürü de röntgende. Bir konuşurken eğer de bu ses dalgalarının şeyini beyinle ilgili bir bilgisayar ortamında yaparsak ne olur? İlk defa tomografi o kafayla çıkıyor ve o yüzden de ilk tomografin ismi hatırlarsınız MR scan'dı.
Evet.
Yani sonradan MR bulundu. Şimdi de hızlı MR'ın bir sürü yüksek dozda şu anda psişik hastalıkları bile MR'la okuma durumlarına geldik. Yani nöroşirurji teknolojiyle beraber gelişmiş bir bilim dalı. Lazer kullandık bir ara. İlk Türkiye'ye ben getirmiştim. Ondan sonra mikroskop devreye Yaşargil soktu. Ultrasonik aspiratörler. Aklınıza gelen bir sürü endoskopik ameliyatlar ki sen onun ihtisasını yaptın. Bunlar kullanıldı ve hızlı da ilerliyor. Her kongrede inanın ben senede 4-5 defa Amerika'daki kongrelerin hepsine giderim. Her gidişte yeniden bir sürü şeyi öğreniyoruz ve o kadar süratli gelişiyor ki yani yarışmak yani belirli bir konuya adapte olmanız lazım. Hepsiyle uğraşırsanız ipin ucu bir yerde kaçıyor. Yani bilim dalımız çok yeni fakat çok süratli, çok hızlı gelişiyor ve diğer bilim dallarıyla paralel gittiği için o şansımız var. Hızla gelişiyoruz.
Evet. Hocam çok güzel özetlediniz. Beynin yapısındaki mükemmellik. Tabii mesela bir hastalığı olduğu zaman nasıl belirtiler meydana getiriyor? Bir kere tabii ki fonksiyonlarda bozulma olabilir. Yani hareket kabiliyetinde, hissetme, işte görmede bir bozukluk meydana gelebilir, işitmede bozukluk meydana gelebilir. Ne zaman bir hastalıktan şüphelenilmesi gerekiyor? Mesela baş ağrısı herkeste olan bir şeydir. Nasıl bir baş ağrısı?
Şimdi şöyle.
Hangi yaşlarda nasıl uyarıcı
Tabii
oluyor?
bütün bu anlattıklarım en direkt metotlar. En iyi teşhis anamnezdir. Nedir o da? Hastayla karşılıklı oturursunuz, konuşursunuz, muayene edersiniz. Hatta o yüzden de ben kendim mesela kendi hesabımı hiçbir zaman telefonla teşhis koymam. Hiçbir zaman yalnız filme bakarak da teşhis koymam. Kocaman bakarsınız hastanın en basitinde filmine ekstrüze disk yani kocaman bel fıtığı vardır. Ama hastayı muayene edersiniz hiçbir şey yoktur. Yani şimdi bunu biz ameliyat mı edeceğiz? Hayır. Önemli olan hastanın bulgularıdır. Baş ağrısı. Her baş ağrısı tümör değildir. Baş ağrısında bir sürü çeşitleri vardır.
Ne zaman hastaneye gitmeli
Yani
doktora
devamlı
baş
bir baş
ağrıya?
ağrısı varsa ne bileyim ileri yaşlarda, ileri derecede hiçbir analjeziye cevap vermiyorsa en basitinden kusmaları, bulantıları varsa, mesela ne bileyim gözünde bir görme bozukluğu veya değişik görme bozuklukları varsa, kulağında bir çınlama varsa, ne bileyim işitme bozukluğu varsa, en azından endokrin tümörlerde bir hormonal bozuklukları varsa, bunlar insanı doktora veya durup dururken ki en önemli teşhis yani bizi yola sokan epilepsisi varsa dur belirli bir yaştan
Sara,
sonra
evet.
sarası varsa sizi bu bir teşhise götürür. Ama çok önemli bir şey var. Bazen bir ağrı vardır ki baş ağrısı der ki hasta dünya bu sanki başımın içinden bomba patladı
Evet.
ve bundan daha kötü bir ağrı duymadım dediği zaman alarma geçeceksiniz ki bu bir anevrizmal
Hemen
kanama
hastaneye
olabilir.
gidecek, değil mi? Evet.
Hemen ve dakikalar dahi önemlidir. Ki bu kanama, bu ağrı korkunç bir şeydir. Ve sizi hemen hastaneye, en yakın hastaneye değil. Onun yerine gelmişken söyleyeyim. Çünkü bunu her gün beni, inanın bu tevazu göstermiyorum. 10 kişi arıyor. Hastam var, şu hastanenin şu yoğun bakımda yatıyor. Beyin kanaması oldu. Ne yapayım doktor? Zamanında uygun hastane. En yakın hastane değil. Nedir uygun hastane? O hastanenin yoğun bakımı olacak. Röntgeni olacak yani MR veya
Tomografisi.
tomografi çekimi. Anjiyo yapılabilecek şansı olacak. Ve uygun şeyleri olacak. Bu konuda anestezisti, doktor, nöroloğu, nöroşirurgi, nöroradyoloğu olacak. Böyle hastaneler nereleri? Her özel hastane, çok hastanelerimiz var. Yine ben size uyarayım. Devletin resmi kuruluşlarının büyük kısmında bu olanakları bulabilirsiniz. Onun dışında bazı büyük hastane, isim verirsek reklam olur, öyle bir şey yok. Ama devletin kuruluşları bana göre en yakın devlet kuruluşları en uygun yerlerdir. Sen de yaşadın, en lüks hastanede bile gece o hastanenin uygun şeyi, uzmanı kalmaz. Çok kalsa da azdır yani. Ama devlet kuruluşlarında, resmi kuruluşlarda her branşın insanı vardır. Sonra bizim teşhisimiz yalnız bizimle bitmiyor, demin de söylediğim gibi. Radyolog lazım, anestezist lazım. Hatta çok önemli uygun hemşire ve teknisyen lazım. Bunlar uygun yerler büyük kuruluşlarda olur. Ve bu kişiler bu şikayetlerle doktora gitmesi lazım. Ha, bazen ne olur? Hasta size gelir, kulağımda çınlama vardı. Hepimiz biliyoruz ki çınlama bir sürü sebepten olabilir. Ama bir sebep vardır ki 8. sinir dediğimiz beyindeki ondan kaynaklanan iyi huylu bir tümör olur. Nörinom. Veya daha büyük bir safhaya geldiyse işitme kaybı olabilir. O kişi gelir der ki benim görmemde bir bozukluk var. Veya bir hanımdır. Adetlerimde bir düzensizlik var. Bende ne var? İşte göğsümden durup dururken süt geliyor. Bu bir hipofizinde bir olay olduğunu gösterir.
Evet.
Değil mi? Veya bir kişi gelir etrafı der ki bu kişi çok neşeliydi, şimdi biraz durgun oldu veya tam aksi olmuştur, öförik oldu. Acaba bir farklılık var mı? Eskiden bunları teşhis etmek zor. Ama bugün elimizde MR var, tomografi var. Anında bu
Evet.
işleri teşhis edebiliyoruz. Ha, bunların hepsi ameliyat mı olur? Hayır. Hepsi ameliyat olmaz. Ama belirli bir yol çizer, takip yaparız. Bugün yapılamayacak nörokirurjikal bir müdahale yok. Yapılamayan. Ama mühim olan ne? Kime ne yapacağımız veya ne yapmayacağımız. Yani kararlama. Karar en önemli faktör.
Evet, şimdi izleyicilerimizin anlaşılması açısından söyledikleriniz genel hatlarıyla birdenbire ortaya çıkan bir yepyeni bir şikayet olduğu zaman bu bir alarm verici bir şey oluyor. Yani bir işitme bozukluğu, görme bozukluğu, harekette, hissetmede bir bozukluk. Bu mesela beyinde bir hastalık olduğu zaman, mesela bir tümör olduğu zaman beynin içindeki basıncı arttırarak belirti verebiliyor veya bulunduğu yere göre, yaptığı o
Tabii.
tahribata göre bir belirti verebiliyor. Mesela beyin içi basıncını arttıran durumlar nasıl belirti oluyor
Mesela
hocam?
onu sen de biliyorsun. En basit şey baş ağrısı. İkincisi nedir? Kusma, bulantı,
Evet.
değil mi? Ondan sonra şuurun tabii ileri safhada etkilenmesi. Bütün bunlar kafa içi basıncının artmasını gösterir. Kafa içi basıncı artmak alarma getirir bizi. Çok önemli bir şey. Zaman kazanmak için ne yaparız bazen bunu? Beyni küçültme yollarına gideriz. Nedir bunlar? İşte bir takım ilaçlar veririz. Diüretikler veririz. Uyuturuz hatta gerekirse. Basıncı düşürücü bir takım palyatif tedbirler alırız. Hani kateter koyarız. Ventikül dediğimiz beynin içindeki bir odacıya girer, su boşaltırız. Zaman kazanırız. Ondan sonra da bu basıncı indirecek yollar buluruz. Nedir bunlar? En başta o basıncı yapan şeyi ortadan kaldırmaktır. Bu bir tümör olur, bir kanama olabilir, bir apse olabilir. Bunları cerrahi yolla, ki ben cerrah olduğum için cerrahi yolla diyorum, yok etmeye çalışırız. Yaptıklarımız bunlar. Ama bazen detaya da girilebilir. Mesela hasta size gelir der ki, benim sağ gözüm meze veya sol gözümde göz kapağım düştü. Bir nöroşirujen için bu bir uyarı olabilir. Her zaman değil tabii. Yani her göz kapağında da bu. Bu bize özel bir anevrizmayı gösterebilir. Yani posterior communicant dediğimiz bir anevrizma bu belirtiyle gelir. Bazen der ki hasta, benim başım ağrıyor ama gözümün arkası daha ağrıyor der. Ha, o bölgede bir anevrizmal kanama veya basıncı gösterebilir. Ve hasta gelir size dengem bozuk der. Ben yürürken sendeliyorum. Bakarsınız beyinciğinde bir kitle vardır. Aynı şeyleri yapabilir. Veya çok ahlaklı bir kişi bir bakarsınız çok değişik şeylerde bulunabilir. Davranışlarda. Frontalinde bir kitle vardır. Ben hiç unutmuyorum çocukken Dinar canavarı diye zavallı bir adam, katil, herkesi vuruyor, öldürüyor, sonra vurarak yakalar. Otopsisinde frontalinden tümör çıktı. Şimdi yani söylemek istediğim çok değişik şekillerde bu kitleler önümüze gelebilir.
Evet. Baş ağrısı önemli bir konu. Ben şimdi hatırlıyorum hocam, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dayken orada çok ünlü bir nöroradyolog, yani bu MR ve tomografi çekimleri halkımız anlaması açısından Bir çocuğun MR'ını koymuştu. Yaklaşık 13 yaşındaydı hatırlıyorum. Tümör vardı, beyin tümörü vardı ve migren ağrıları. Demişti ki migren ağrısıyla gelen herkes demişti. Yani çocukluk yaşta, daha ileri yaşlarda da. Ben demiştim mutlaka MR çektiririm. Migren de çok yaygın. Yani şiddetli baş ağrıları olabiliyor böyle. Hatta tek yanlı olabiliyor. Görme bozukluğu olabiliyor. Midesinde bazı belirtiler meydana gelebiliyor. Her migren ağrısına MR çektirmeli mi? Baş ağrısının kontrolü için çok önemli. Çok sık görülen bir şey. En sık belirtidir aşağı yukarı tıptaki baş ağrısı.
Yani
Herkes de olur.
başı ağrımayan veya
Yani
beli ağrımayan.
ne zaman MR çektireceğiz buna? Bu çok
Ben onu
önemli.
söyleyeyim.
Evet.
Şimdi Türkiye şanslı bir ülke bu konuda. Neden? İstediğiniz zaman MR çektirebilirsin. Sen Amerika'da hekimlik yaptın. Orada istediğin zaman MR çektiremezsin.
Çektiremez.
50 tane şeyden doktor da olsan çektiremezsin. Hatta ben son kongrelerden biri Denver'deydi. O gün beyin kanamaları ile ilgili bir toplantıydı. O günün gazetesi günün şeyine beyin kanamaları ile ilgili bir ek verdi. Orada bir doktorun şeyi vardı, hikayesi vardı. Doktor anestezist. Ameliyat esnasında başı ağrıyor. Diyor ki mesela ya benim başım ağrıyor git bir aspirin al diyorlar. O da aspirin alıyor ama geçmiyor. Ensesi ağrıyor. Tam
Evet.
ensesi. Diyor ki benim ensem ağrıyor. Benim bu tıbbi bilgime göre bu önemli bir şey olabilir. Git bir film çektir diyorlar. Bu film çektirmeye gidiyor. Diyorlar ki senin sigortan bu hastanede geçerli değil. Senin sigortan bilmem B hastanesinde. Oraya gidiyor. Çektiriyor. Diyorlar ki evet bir şey bir subaraknoid kanaman var. Yani subaraknoid kanama bir anevrizmal kanama. Beyin kanamasının değil mi? Bir öngörüsü. Sana anjiyo yapmak lazım. Diyorlar ki anjiyo yapın. Hayır senin sigortan burada geçerli değil. Bilmem ne hastanesinde 10 gün sonra çekilecek diyor. 10 gün sonra zavallı bekliyor. Anevrizma çıkıyor. Daha bitmedi. Anevrizma çıkıyor. Diyorlar ki bu hastanede yapılmıyor. Bilmem ne hastanesinde yapılacaksın. Yani 3 hafta böyle pıt pıt pıt ve bundan şikayetçi değil. Çünkü sistem böyle. Benim ülkemde her şeyimizi tenkide anında çekilir. Bu üçü bir saat içinde çekilir.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ve ben dediğin çok doğru. Her baş ağrısına ki devletimiz de karşılıyor çoğunu. Eğer ciddi bu tabii ki gidip migreni olan %100 birine masrafa sokturmam kimseyi ama baş ağrısında çektiririm. Atlamamış. Ve o yüzden Türkiye'deki nöroşirurji biliyorsun Türkiye çok ileri.
Evet.
Neden? 2000 nöroşirurjenimiz var. Ne kadar çok olursa olsun bir eleme var ve kaliteli çok kişiler var. Bugün Amerika'daki bir sürü klinik direktörü Türk biliyorsun. Hepsi de genç senin yaşında. Yani. Ve biz o teşhisleri erken koyabilme şansımız oluyor. Çok böyle basit bir baş ağrısıyla gelip geçen hafta öyle birine yakaladım. Hiçbir şey yok. Bir baş ağrısım bir defa geçti dedi. Bir film çektirdim. Anevrizma çıktı. Gerçi anevrizma kanamamıştı. Tesadüfen bulundu. Çünkü onu da söyleyeyim. Laftan lafa geçiyoruz ama önemine binaen söylemek istiyorum. Anevrizma nedir? Anevrizma beyin damarlarından kavşak noktalarında balonlaşmasıdır. Ve bu kanamalar yani bunlar kanamaya sebep olur. Beyin kanamaların büyük bir miktarı 1 bölü 5'i anında ölür. Diğer 1 bölü 5'i 2 saat içinde ölür. Diğer 1 bölü 5'i 24 saat sonra ölür. Yani bize hastaneye ulaşan
Çok ölümcül.
çok ölü 1 bölü 5'idir. Bu 1 bölü 5'ini yakalayabilmek için biz bunlara anjiyo yaparız ve kurtarmaya çalışırız. Ama bugünkü istatistiklere göre Amerika'da bugün her yıl 30 bin yani 100 binde 13 kişi anevrizması patlar. Bu aşağı yukarı 30 bin kişi yapar. Bunların çok azı kurtulabilir. Ama bu arada tesadüfen bulunan unruptured yani patlamamış anevrizma 3,5 milyon kişi. Düşünebiliyor musun? Başında bir el bombasıyla dolaşıyor.
Dolaşıyor.
Her an bunlar patlayabilir. İşte böyle bir durumda siz bu filmleri çektirirken başka bir sebeple de olsa çok önemli bir şeyi zamanında yakalamış oluyorsunuz. Geçenlerde bir hastam tesadüfen sinüs ameliyatı olurken bir olay olmuş. Kanama olmuş, bir şeyler olmuş bilmem ne. Hastaya aniden kanama olunca anjiyo yapmışlar. Yani neden? Anjiyo esnasında orayı tıkamak için kanamayı, karotis sanırım zedelenmiş.
Şah damarı. Evet.
Anterokomünikan da anevrizma. Hemen biz müdahale ettik onu klipledik güzeldi. Hasta sonra o doktoru şikayet etti. Dedim ki hiç şikayet etme. O senin hayatını kurtardı. Tesadüfen biz bunu yakaladık ve senin hayat bu çünkü %100 kanayacaktı. Yani anevrizma %100 kanar. Kanamayan anevrizma yoktur. Yani belirli bir size'a gelince, büyüklüğe gelince kanar. 3,5 santim 3,5 milimdir bunun sınırı. 3,5'tan sonra, eskiden 5 milimdi, 3,5'tan sonra kanabilir
Evet.
şeyi vardır. Ve öldürücüdür demin de söylediğim gibi. Ve her sene kaç bin kişi ölüyor. Ülkemizde de öyle. Bunu önlemiş oluyoruz. Dediğin doğru. Veya çok yaşlılarda görülür mesela. Baş ağrısıdır. Buna da derler. Bilmem ne derler. Halbuki çok küçücük bir travma bile bazı yaşlı kişilerde subdural dediğimiz, değil mi, zarla beyin arasında bir
Kanama.
kanama olur. Bu kanama teşhis edilemez başlangıçta. Çünkü şikayetler çok müphemdir. Hafif bir baş ağrısı, yavaşlama, yaşı da işte şu oldu, normal. Halbuki onu yapan orada hızla büyüyen kandır. Neden hızlı büyür? Ozmoz fizikten biliyoruz, değil mi? Yüksek proteinli bir sıvı çevreden su çıkar, günler içinde o kalınlaşır. Bir bakarsınız hasta uykusunda kaybedilmiş.
Evet.
Veya bir tarafı felç olmuş. Geç safhada. Halbuki bu filmi çektiğiniz zaman anında o şeyi görüyorsunuz. Veya sarası var. Belirli bir yaştan sonra sara çıkarsa, yani epilepsi, bilin ki altında organik bir şey vardır. Bu ne olabilir? Büyük bir ihtimalle ya tümördür yahut da bir damar anomalisi, AVM dediğimiz bir şeydir. Bunları nasıl yaparız? Bu filmlerle görürüz. Teşhis et. Yani dediğin doğru. MR veya tomografi çekmekte fayda var. Düne kadar teşhisler çok zordu. Bugün anjiyo bile yapmadan biz anevrizmayı teşhis edebiliyoruz. CT anjiyo dediğimiz tomografik anjiyo 3 dakika filan çekimi hemen size gösteriyor,
evet,
ve ameliyata bile o filmle girme şansınız,
evet,
oluyor.
Yani tetkik yaptırmakta tereddüt olmaz.
Olmaz.
Yani bunun mesela tetkik yapıp da bir şey çıkmadığı zaman bu sevindirici bir şeydir. Para kaybı da olmuyor. Bakın ben Cerrahpaşa'daki bir anımı nakletmek istiyorum. Sizin çok daha engin, evet, tecrübeniz ama. Bir tane çocuk getirmişlerdi. Ben nöbetçiydim. İlkokul öğrencisi. Başka bir öğrenciyle kafa kafaya çarpışmış terapiste oynarken. Hiç şuur kaybı yok, bir şey yok. Biraz gözünde morluk var böyle. Babası dedi ki, yani dedi işte tedbiren dedi hastaneye getirdik dedi. Uzun uzun düşündüm. Yani acemiydim de böyle, emin olamadım. Hı. Ya dedim, bir film çektirsek mi çektirmesek mi? Hadi çektirelim dedik. Bir çektirdik. Epidural denen böyle,
evet,
son derece riskli. Arka tarafta böyle bir kan pıhtısı. Hemen yatırdık hastaneye. Günlerce izledik. Kötüleşmedi, iyileşti. Ama hakikaten tetkik yaptırmanın, bir tomografi veya MR çektirmenin bir zararı olmuyor. Çok kârı olabiliyor. Tamam, her zaman dolu çıkmıyor, yani bir şey bulmuyorsunuz ama mesela 100 defa yapıyorsunuz, 10 tanesinde, 5 tanesinde bir şey çıkabiliyor.
O bir değer.
Bu çok
bir
önemli.
Kişinin hayatını kurtarıyor.
Tabii, hayat
bu
kurtarıyor.
Neye benzer? Hani denizin kenarında bir adam deniz kenarına yıldızları tutacağım. Denize atıyor tek tek. Demişler ki ne yapıyorsun? Deniz, bununla yaşatmak istiyorum. Milyonlarca bu attıklarım yaşıyor demiş. Değil mi? Bizim de yaptığımız o. Binlerce kişi bir silahlı çatışmada bir bomba atıyorlar, ölüyor. Ama biz bir hasta için saatle 10 saat uğraşıyoruz, değil mi? O, ama nedir? Onu kurtarmış oluyoruz. O film çekmekle de onu kurtarıyorsun. Epidural dedin. Çok önemli. Epidural tamamen zamana yarışan bir kanama şeklidir. Biliyorsun. Travmadan olur. Mesela söylediğin için. Geçen sene ben Çeşme'de oturdum. Deniz kenarında plajdayım. Bir gürültü patırtı oldu. Karşıda iki tane o jet skiler çarpışmış. Tamam mı? Kenara birini getirdiler. Ben de yatırım. Genç bir cerrah, doktor benim yanıma, tanıyormuş beni. Hocam dedi, bir bakar mısınız? Şurada bir şey var. Bir gittim. Genç bir çocuk. 15 yaşında. Ağzından köpükler geliyor. Çırpınıyor. Bota almışlar. Ben hemen gözüne baktım. Epidural var. Anizokori var. Anizokori anlatalım onu istersen. Bir, evet, gözün pupillanın, yani göz bebeğinin biri büyük, biri küçük.
Biri büyük,
bir tarafında bir patoloji ve kötü bir şey olduğunu gösterir ve acildir. Hemen işte 150 beni bir nereyi çağırıyor, 212 mi çağır dedim. Fakat geç geldi. Yani deniz kenarına. Ve içinden de uygun kişiler inmedi. Yani bir şoför indi bile. Ben de mayo ileyim. Dedim ki bu ölecek, yani dakikalar sayılı. Ben de bindim plajda, eşime de haber vermedim. Mayo ile hani en yakın hastane küçük bir sahil kasabası. Gittik. Şey yok. Doktor yok. Yani hastanede nöbetçi bir kişi var. O da yazı şey. Dedim bir aspiratör. Aspiratör çalışmıyor dediler. Yani elektrik. Yani anlayacağız. Ne yapabilirim? Yani mayo ileyim. Hastayı en yakın hastane neresi? 25 dakikada. Ben mayo ile atladım. Hastayı götürdük. Telefon da ettim o hastaneye. Ben dedim geliyorum. Girdik hastane kapısına, girildi yani, ben yolladım. Arrest oldu hasta, yani kalbi durdu. Evet. Hastane kapısında kafasını açtık. Epidural çıktı ve geri döndü. 15 yaşında bir çocuk. Geçenlerde sakalla bıraktı. Beni ziyarete geldi. Çok hoşuma gitti. Askerken de böyle bir şey başıma gelmişti. Böyle İtalyan çukurları vardır. Atlamış, kafayı vurmuş. Bize getirdiler, şuur kapalı. Bir baktık, yine anizokori. Bizim biliyorsun çok alarma geldi. Kapıda saçlı derin üzerine açıp hala 20 sene, ne 20'si, 72 işte 40 sene, hala bana kart yazıyor. Maraşlı kalbi duran hastanız diye. Çok hoşuna gidiyor insanın tabii bunlar.
Yani hocam, zaman, bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak
yani,
gibidir.
Evet. Yani hoşuna gidiyor, çok hoş bir şey. Ama zaman, bazen demin söylediğin misal, arkada kanar, hiç belirti vermez. Evet. Hiç belirti vermez, birden solunum duruverir, evet, ve gider. Onun için film çekmek çok çok önemli. Tabii her hastayı da ameliyat etmiyoruz. Yine böyle jet şey, iki kişi kafa kafaya çarpmışmış. Getirdiler. Bodrum'da olmuş olay. Böyle bir epidural. Süperiyor tam tepede. Evet. Ama hastanın hiçbir şeyi yok. Evet. Hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Yatırdık mukayese. Bende kongre var. Boston'a gittim. Boston'dayken aile ağlıyor, sızlıyor. Ya bir şey olursa falan. Atlayıp kongrenin yarısında geldim yine ta. Ve kendinden de kayboldu. Yani bazısı da böyle kendiliğinden kaybolabilir.
Ama onu bilmek çok önemli.
Ha, ama evet, niçin nasıl kayboldu? Nasıl öyle ezbere de takip, evet, etmiyoruz. Günde bazen iki tane film çekiyorduk.
Evet.
Yani tabii, büyüyor mu büyümüyor mu? Büyüyor mu büyümüyor mu? Bugün de elimizde böyle bir imkan var. Şimdi beyin tümörleri, 50 tane çeşit beyin tümörü var. Bazısı iyi huylu, bazısı kötü huylu. Değil mi? Kötü huyluları yapacaklarımız sınırlı. Ama iyi huylular var, menenjom dediğimiz. Bazen bunlar büyümüyor. Veya demin söylediğim köşe tümörü. Bazen bunlar büyümüyor. Bir hastanın yaşı çok önemli. Yaşı 65'in üzerindeyse ve tümör büyümüyorsa buna dokunmaya gerek yok. Mesela köşe tümörü olan çok çok meşhur yurt dışında bir şarkıcı biliyorum. Yıllardır köşe tümörü var. Hatta Yaşar Gül Hoca'ya dedim, hocam niye ameliyat etmediniz dedim. Dedi ki bak dedi, bunu ameliyat edersek şimdi yüzü çarpılacak, sesi gidecek, bilmem gözü kapanmayacak. Ama hiç büyümüyor dedi. Niye edelim ki dedi. Evet. Mühim olan hastadır. Yoksa her gördüğümüzü biz ameliyat eden kişiler değiliz. Ben değilim en azından. Yani karardır. Önemli olan takiptir. Ama kötü huyludur. Onu da hastaya anlatırız. İşte yaşam süresi, onu Tanrı bilir. Hiçbir hastama ben yaşam süresi vermedim. Çünkü bazı o şey benim hakkım değil. Yani bu kadar yaşayacak, bu kadar bilmem. Çünkü bizi yanıltabiliyor. Bazen çok kötü dediğimiz bir şey, sen de biliyorsun.
Bana öleceksin diyordu herkes.
Ha, en basit de en
Allah şifa verdi.
Değil mi? Elhamdülillah. Yani bir bakıyorsun ki 8 ay diyorsun. 8 sene sonra karşına gelmiş. Çok çok kötü huylu bir şey. Tümör yaşıyor. Onu söyleyemeyiz. Ama biz yapacağımızı yaparız. Gerektiği zaman. Ve her hasta individual, kişiseldir. Yani A hastanesine bunu yaptım. B'ye de aynı, yok öyle bir şey. Evet. Hepsi farklıdır. Mesela anevrizma, demin konuşuyoruz. Hepsini ameliyat ediyor muyuz? Hayır. Şekline bakıyoruz. Büyüklüğüne bakıyoruz. Yerine bakıyoruz. En önemlisi hastanın genel durumuna bakıyoruz. Yaşına bakıyoruz. Bazı anevrizmalar var ki, ha nasıl hepsini ameliyat ediyor? Hayır. Kimini direkt ameliyat ediyoruz. Diğerlerini de endovasküler, bugün dünyada çok gelişti. Ülkemizde bu konuda çok ileri, evet, biliyorsun. Evet. Endovasküler tedavi yapıyoruz. Nedir endovasküler? Anjiyo gibi, o anevrizmanın tıkanması. Ama
damardan girip içeri.
Damardan girip onu tıkıyor. Ve bunu da ülkemiz, dünyadaki yapan birkaç kişiden birkaçı bizde yaşıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet hocam.
Herkes onların peşinde ve de gurur duyuyoruz ona. İşte evet, onlara ben enstitümde yer vermiştim. Denkit edildim ama çok da iyi yapmışım.
Çok mükemmel yaptım. Ha,
çok da iyi gidiyor. Bunlar mükemmel. Ellerinde çanta, bir gün Çin'deler, bir gün Kaliforniya'da, bir gün Milano'dalar. Başkalarını da iyi ediyorlar. Evet. İşte bunları kimini ameliyat edeceğiz, kimini yapmayacağız. Bu neye bağlı? Hastanın yaşına bağlı. Tüm o aderizmanın şekline bağlı, büyüklüğüne bağlı. Yaşın derken çok önemli. Çünkü yaşlı bir insan teşbihte hata olmaz. Yani benzetmede bir hata olmaz. Kuru patates cipsine benzer. Elinize aldığınızda ufalanabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Basit bir işlem bile ciddi problemler yaratabilir. Onun için her hastanın kararlanması, yani bu konuda kişiseldir ve çok dikkatli yapılması lazım. Yalnız filme bakarak, yalnız tabii nöroşirurji beyinle uğraşmıyor. Bel fıtığıyla da uğraşıyor. Hasta geliyor, diyorlar ki kocaman fıtığım var ama bir şey yok. Veya şimdi maalesef öyle diskin şekli diye değiştiği ameliyat öneriyoruz. Hastanın hiçbir şeyi yok.
Hiçbir şey, evet.
O bence tıbbi etiğe girmiyor.
Evet.
Yani veya hiçbir şey yok. Şimdi adet oldu biliyorsunuz. Metal konuyor. Tabii ki konacak bazısına ama gerektiği zaman. Yani tıp, nöroşirurji iyi karar vermek. Tabii bu bir tecrübe. Tecrübe nedir? Tecrübe bir dizi kötü anıların sıralamasıdır. Ama o kötü anılar illa sizin kendinizin olmayacak. Başkalarının kötü anıları da sizin öğretisinize girer. Değil mi? Bunları da okuruz, görürüz. Aa, bunu böyle yapmamam lazım diye öğreniriz. O yüzden de genç arkadaşlarıma hep derim ki arabanız bir numara, bir model eski olsun, eviniz 10 metre küçük olsun ama kongrelere gidin, toplantılara gidin ve okuyun. Bir laf vardır, bilmemek ayıp, öyle. Hayır efendim, bilmemek de ayıp, öğrenmemek de ayıp. Yani sen bu işi yapıyorsan mecbursun öğrenmeye. Yani ben işte imkanım yok öyle bir şey. İmkanı sen yaratacaksın. İmkanı sen yaratacaksın. Biliyorsunuz şimdi full time, part time hikayeleri var. Ben 67 mezunuyum. 97'ye kadar benim muayenehanem yoktu.
Evet.
Kendi kendimizi yetiştirme. Ve de hiç de pişman değilim. Anlatabildim. Yani böyle.
Evet. Hocam isterseniz biraz beyin tümörlerinden bahsedelim.
Bahsedelim.
Beyin tümörleri, yani genel olarak tabii siz daha detaylı anlatırsınız. En habis olanı, en kötü huylu olanı, en sık olanı glioblastoma multiforme denen. Ama çok sayıda beyin tümörü var. Genelde özellikleri başka yere de metastaz yapmamaları.
Yapmam.
Çok seyrek olarak yani görülebiliyor. Ama genelde yapmıyorlar. Beyin tümörlerinin tedavisi genelce bir bak
Şöyle
anlatabilir misiniz
söyleyeyim.
hocam?
Şimdi beyin tümörlerinin oranı 100 binde 13'tür. Aşağı yukarı tabii istatistikler düzgün olarak Amerika'da senede 240 bin kişi Amerika'da beyin tümörü. Bunların yarısından çoğu metastaz. Diğer bir yarısı kötü tümör. Kötü demeyeyim. Beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmış primer tümörler. Aşağı yukarı bu da 40 bin kişi. Ama diğer bir 100, 200 bin kişiye yakını metastaz oluyor. Bu tümörler içinde menenjiyomlar nispeten iyi. Nispeten iyi diyorum. Çünkü düne kadar bunlar iyi huylu kabul ediliyordu ama bugün 1 bölü 5'i bunların tekrarlıyor. Yani %20'si tekrarlıyor. Demek ki bunlar da malign sınıfına girebilir yerine göre. Mesela tümör iyi huyludur ama çok önemli bir yerde mesela şeydedir, foramen magnumdadır veya köşededir, değil mi?
Evet.
O zaman o istediği kadar iyi olsun, yeri kötü. Yani tedavisi problem arz edebilir. Bir yerde dediğin gibi tümörün kendinden kaynaklanmış glial tümörlerdir. Bunlar da sınıf sınıftır. Eskiden hani 1, 2, 3, 4 diye sıralıyorduk ama bugün bu sıralama çok farklı. Artık tümörler genetik yapılarına göre sınıflandırılıyor. Ve genetik yapıları da farklı olduğu için tedavileri de çok farklı oluyor.
Mutasyonla oluyorlar değil mi?
Evet. Yani eskiden biz bu tümöre kötü bir şey yapılamaz derken bugün bakıyoruz ki düne kadar biz beyin tümörlerinde kemoterapinin yeri yoktu. Ama bugün bazı beyin tümörlerine kapı aralanmıştır. Tedavi şekli var. Hatta daha ileri söyleyeyim, aşılar geliştiriliyor. Ama bunu parantez içinde söyleyeyim. Aşı henüz oturmuş değil. Daha deneme safhasında. Hani bazı kuruluşlar var. İşte beyin aşı Avrupa'da biraz da bize pazarlamaya çalışıyor. İşte şu aşı var, bu yok öyle bir şey.
Evet.
Henüz iş şeyinde, hani faz 2'de. Yani deneme safhasında. Ama tümörlerin tedavisinde genetik yapılara bakılarak bir sürü düne kadar tedavi edemediğimiz kötü huylu tümörler tedavi edilebilir duruma geliyor. Yani glial tümörler. Hani hastaya deriz ki en fazla işte 8 ay var, ona yanlış. Her hasta farklı. O isimlendirir sınıf altında hani GBM diyoruz en kötüsü. O bile arasında sınıflandırılıyor. İyisi var, kötüsü var. Low grade'i var. Değil
Evet.
mi? Low grade farklı bir tümör gerçi ama Mesela yaşa göre de değişiyor. Çocuklarda farklı, yaşlılarda farklı. Aynı ismi taşıyan tümör, işte kistik astrositom diyoruz, sen de biliyorsun. Yukarıda farklı, aşağıda farklı. Nedir? Yani beynin tentorium dediğimiz, yani üst kısımlarında
İki ayrımıza evet.
kötü seyrediyor, ama beyincikte olursa iyi huylu kabul edilebiliyor. Yani öğreneceğimiz çok şey var. Ve hiçbir hastaya da bu tümör şudur, sen şu olacaksın deme hakkımız yok. Hepsinin tedavi modülü var. Şekli de var.
Evet.
Ha, bütün mesele bu kişileri nereden tedavi? Uygun, demin de söyledim, her türlü takibe uygun yerlerde. Çünkü biz tümörü yapıyoruz, değil mi? Gliyal tümör çok yaygındır, biliyorsun. Ne kadarını çıkarttığımızı göremiyoruz her zaman. Siz normal gibi gördüğünüz yerde tümör kalabilir.
Evet.
Halbuki şimdi gelişti, ameliyat esnasında perop, yani ameliyat esnasında MR çekilme şansımız var. Ama her hastanenin bu şansı yok. Olmayabilir de, şart da değil. Ama o hastaya siz gecesi, o gece, çünkü 24 saat sonra çekeceğiniz film geçerirseniz sizi yanlış gösterebilir. Hiç çıkartmamış gibi görürsünüz. Ama daha erken çekildiğinde ne yaptığınızı görürsünüz. Veya tümörü çıkarttığınız her şey bitmiyor ki, o gece Allah korusun kanayabilir. Değil mi?
Evet.
O kanamayı nasıl şey yapacak? Kontrollerle. Teknoloji, yani hem takiple, bu takip nerede yapılır? Gelişmiş nöro anestezisi olan yoğun bakımlarında. Her yoğun bakım buna uygun mu? Hayır, değil. Kalbin yoğun bakımıyla benimki çok farklı. O tansiyonu düşürmeye çalışır, en azından biz yükseltmeye çalışırız, değil mi? Yani en basitinde. Yani çok farklı. Uygun merkez. Bu merkezler Türkiye'de var mı? Var. Bugün Türkiye'mizde her şehirde bir üniversite var aşağı yukarı. Ve bu üniversiteye inanın hepsi iyi. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ekim ayında Washington'da kongre var, vardı. O toplantıda en iyi ödülü bir Türk aldı. Ali isminde. Araştırma. Bir hafta sonra Roma'da Avrupa Nöroşirurgi Kongresi var. En iyi araştırma ödülünü Elbistan'dan bir nöroşirurjen aldı. Yani söylemek istediğim, daha bunun gibi bir sürü şey var. Şehirlerimizde bugün Van'da da yapılıyor bu anezma ameliyatı, Samsun'da da yapılıyor, Erzurum'da da yapılıyor, Adana'da da yapılıyor, Eskişehir'de, her yerde yapılıyor.
Evet.
Ve yetişmiş bir sürü nöroşirujenimiz var. Gerçi bizim zamanımızda çok, ben 17. nöroşirujenim Türkiye'deki. Ama şimdi her yerde var. Hepsi mükemmel mi? Bana göre mükemmel. Ama mükemmellik nasıl olur? Geliştirmekle, okumakla kendini geliştirmek. Ve o iyi yoldalar, görüyoruz da. Ama
Evet.
nöroşirujen olmak isteyen kişi zengin olmak için olmasın. Çünkü nöroşirujen para kazanma şeyi değil. Bir yaşam şekli.
Tabii güzel bir amaç. Allah rızası için hastaya bir kişinin hayatını kurtarmak diyor Allah. Bütün insanlığı kurtarmak
Tabii.
gibi. Demin anlattığınız o çocuğun mesela vesile olmuşsunuz. Muazzam bir şey. Çok güzel bir şey. Orada ya dur şimdi tatildeyim.
Ha ne
Ya
oldu biliyor
onu,
musun?
öyle
Onun
olmaz
hikayem
yani.
var. Beni
Evet.
böyle
Kendi gitsin falan
hastaneye,
hastaneye
yolun ortasında
deseydiniz, evet.
bıraktılar. Herkes kayboldu. Ben mayoyla kaldım sokak ortasında. Kimse de beni üstüm başım kan alıyor. Almadı arabasına. Sonra şoför, bir polise söyledik de beni kaldım otele getirdi.
Ama bakın işte bu çok önemli, yani bu bir ders. Vicdanınızla hareket etmişsiniz orada. Çünkü bir mantık devreye giriyor. Ya dur şimdi ben tatildeyim, başım derde
Yok
girer.
öyle bir şey. Hiç
Evet.
ömrümde olmadı.
Bravo. İşte ama doğrusu bu.
Onu düşünemem bile.
Doğrusu bu. Yani yapılması gereken güzel ahlak, bir bedeli vardır. Hakikaten birçok şey olabilir. Orada ortada kalmışsınız, işte mayolusunuz, tatildesiniz. Hiç önemli değil. Öyle bir şey vesile oldunuz ki işte bu, hiçbir şey
Hani
değişilmez.
demin
Evet.
bana
Evet.
söyledin. Hocam yıllardır değişmiyorsunuz dedi. Neden? Şimdi gece 3'te bile olsa beni aradıklarında ben giderim. Ve bunu ve kızar eşim. Sevinerek giderim. O böyle yani bir maça hani
Maşallah.
beni maça çağırdılar. Mahalle maçı var. Biz hani çocukken ona gider gibi hoşarak giderim. Çünkü bu işi seviyorum. Ve hiçbir zaman bu methetmeye geliyor biraz ama kendim görmediğim hastayı ameliyat etmem. Veya filmemle bakarak da etmem. Kendim görmem lazım.
Tabii.
Ve de değil mi? Hep söylemek istediğim o hastaya değer vereceksin. Hastayı kendin dinleyeceksin. ve bir yaşamı kurtarmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hissedeceksin. Değil mi?
Tabii ki hocam. Maşallah. Çok işte güzel ahlak. Ama o sizi başarılı kılan o. Zaten başarının karşılığı odur. Siz vicdanlı böyle Allah rızası gözeterek hareket ettiğiniz için ondan dolayı başarılısınız siz.
Tabii.
Yoksa insan biraz önce dediğiniz mesela.
İyi örneklerimiz var ama hep hocalarla ilgili. Şuraya yazmışım. Buyurun. Orada var. Şu kağıtları verir misin?
Tabii buyurun.
Hep onu söylerim. Her konuda öğretmen önemlidir. Bak. Vasat öğretmen anlatır. İyi öğretmen açıklar. Usta öğretmen gösterir. Büyük öğretmen ilham verir. Şansıma benim hocalarım hepsi büyük öğretmendi. İlham verdiler. Yani anlatabildim mi?
Evet. Ama işte güzel örnek. Bu anlattıklarınız çok değerli tabii.
Yani.
Evet.
Yani eğitimde de devamlılık şarttır. Mesleğinizde ilerledikçe yaşınız da ilerliyor. Hani benim yaşım ilerledi, işi yavaşlatayım. Hayır, yavaşlatamazsınız. Tıpta yavaşlamak yoktur. Tıp, yani mesleki pratik bizde kalp kasına benzer. Ya hep çalışır, ya birden durur. Yavaşlaması yoktur. Anlatabildim mi? Bunu bir yerde okumuştum bu şeyde. Diyor ki, kalp kası hep çalışır biliyorsun. Yavaşlayamaz. Yani ben artık yalnız bel fıtığı yapacağım. Yalnız yok öyle bir şey. Evet. Var örnekleri ama en azından ben öyle düşünmüyorum.
Hocam biraz da travmalardan. Yani mesela trafik kazaları çok tabii kapsamlı. Onlardan bahsedelim. Hem omurga hem başa
tabii.
Gelen.
Şimdi eskiden biliyorsun ülkemizde hastanın taşınması bilinmezdi.
Evet.
Bugün televizyonlarda falan görüyoruz çok uygun şekilde taşınıyor. Yani nedir bu uygunluk? Kaza anında müdahale çok önemli. Demin söylediğin gibi. Mesela bir hasta anında şuuru kaybolduysa, kustuysa en önemli şey kaza yerinde başlıyor tedavi. O kişinin aspire etmemesi için değil mi solunum yollarının açık durması lazım.
Evet.
Onun için de en basitinde hasta kafası yan çevrilir. Yani kustuğunu tekrar şey yapıp aspire edip akciğerin dolmaması neticesinde de beyin ödemi olur. Yani daha belki travma çok küçüktür ama o beyin ödeminden hasta kötü durumlara düşebilir. Veya hastanın omurgası kırılmıştır veya zedelenmiştir. O anda bir şey yoktur. Siz onu taşırken sallarsınız. Hiç olmayacak bir yerde omurilik zedelenir. Evet. Geriye dönüşü olmayan bir
bu çok önemli hocam.
Zarar verir.
O zaman bilinçsiz bir müdahale yapılmaması
hayır,
gerekir
hayır.
Kesinlikle.
En kötü şey bilgisi iyi niyet iyi bir şey değildir her zaman. Bilgisiz iyi niyet çok zararlıdır. Hani bazen görüyoruz araba birbirine gibi içinden çekerek
karga
çıkarıyorlar.
Çıkartıyorlar.
Yanlış.
Evet, yanlış.
Bir de gelen kişilerin eğitimli olması lazım. Eğitimli. Şimdi görüyoruz ki airway koyuyorlar, yakalık, boyunluk takıyorlar. Hastayı sarsmadan taşımaya. Ben gördüklerimi söylüyorum. Ama eskiden bunlar yoktu. Bir de o kişinin uygun bir acil merkeze gitmesi lazım. Ve neleri en basitinden şoktan çıkartmak lazım. Değil mi? Şok da nedir? İşte tansiyonla bakılır, mavi verilir. Ve en önemli yakınında kendisini anlamaya yakınlarına soru sormak lazım. Bu hastanın daha evvel bir hastalığı var mıydı? Epilepsisi var mıydı? Örneğin gözünün biri tak ki biz yanıldık bir defa bir baktık ki anizokörü gözünün biri takmaymış. Anlatabildim mi?
Evet.
Yani yanılabilirsiniz. Veya alkol almış mı? Hani şuuru kapalı. Epileptik mi daha evvel? Bunları öğrenmekte fayda var yanındakilerde. Veya hasta diyabettir siz ona glikoz verirsiniz. İşi daha berbat hale getirebilirsiniz. Hikayeyi iyi alacaksınız. Ondan sonra ilk yapılacak şey kafa travması. Dediğin gibi tomografiye sokacaksınız. Tomografide bir kanama mı var? Bir başka şey mi var? Ondan sonra bu cins yaralanmalar yalnız kafa travması değildir. Multiple organ travması. Batınını inceleyeceksiniz, göğsünü inceleyeceksiniz. Bazen kafaya bakarken pnömotoraks olmuştur. Yani göğüs yaralanması olmuştur. Onun neticesinde ciddi problemlerle karşılaşır. Yani gideceğiniz müessesede hastayı yalnız sizinle ilgili değil, bir tüm olarak görmek lazım. Bu kanamalar ne olabilir? Bizim beyin kanaması. Akut subdural deriz. Hani beyinle zar arasında. Bunların çoğu morteldir. Yani öldürücüdür. Akut bir kanama olduğu zaman çoğu ölür. Neden? Çünkü kanama değildir öldüren. O kafanın sarsılmasıdır. O sarsılma esnasında beyin sapı oynar. Bunlarda kurtuluş pek olmaz. Ama bugün eskiden inandığımız bu şey yıkılıyor. Zamanında müdahale edersek akut kanamalarda bile biz bazen başarı elde edebiliyoruz. Bazen de kanama çok azdır, önemsizdir. Ama o kişinin o kanaması daha ileri saatlerde ilerleyebilir. Onun için o hastayı eğer geç bir şuur kaybı çok kısa bile olsa muhakkak o gece yoğun bakımda
Ne tutmak
tutmak
gerekiyor?
ve acilde tutmak lazım ve sıkı bir kontrol altında tutmak. Burada bir hastanın karyolada bırakmak değil. Çok sıkı sabaha kadar ben hep onu söylüyorum. 15 dakikada bir, yarım saatte bir işte göl bebeklerine bakın, tansiyonuna bakın, solunum hızına bakın. Bunları isterim. Bunlar yapılması şart.
Evet.
Bunları bir de demin şey yaptık. Bazen durumlar vardı ki bu kanamalar beyin zarıyla kemik arasında olur. Bu epidural bu çok süratle götürür hastayı. Bunlar da tedavi anında müdahale edersen tam şifadır. Eğer anında müdahale tamamen öldürücüdür. Ve pisi pisine ölümdür bu. Çünkü bu kurtarılacak bir vakadır. Tam şifa olur çünkü boşalttığına. Yani kanamalar bu. Bir de içeri kanamalar olur. Eskiden içerideki kanamaları göremezdik. Şimdi tomografiler şunlar bunlar çıkınca görüyoruz. Bunların bir kısmına müdahale ederiz eğer basıncı artırıyorsa. Bir kısmını izleriz büyümüyorsa. Bu kanamalar tedavi edilebilir. Omurga yaralanmaları bugün omurga yalnız kemik olarak düşünülmesin. Yanlış bir intiba var. Yalnız kemikle uğraşan disiplinler değildir buna muhtemelen. Omurilik beyinden de çok önemli bir organdır. Omurilikteki bir hasar geriye gelmez. Yapılan bir hata, yanlış bir şey sonunda şey olmaz. Yani geriye dönüşü yoktur. O kişi felç kalabilir, solunum felci olabilir, belinden aşağı tutmaz veya boynundan aşağı. Bunlara dikkat etmek için taşınmanın ötesinde bu kişilerin uygun disiplinlerce tedavi edilir. Nedir o? Nöroşirurji.
Evet.
Bugün ortopedistler de müdahale ediyor. Ama bu bir çizgi var. İşte ortopedi tabii ki çok bize faydalı. Spinal enstrümanları önce onlar buldu. Ama omurilik farklı bir şey. Nasıl ki omurilik yaralanmaları kadar, o tümörleri kadar omurilik yaralanmaları da bir yerden sonra nöroşirurjinin işidir. Bu ama dünyada münakaşa konusu. Amerika'da da biliyorsunuz spinal. Ha bir de ayrı ortopedist o spinal cerrahlar onlara lafımız yok. Yani o şey. Ama çok ciddi bir şekilde uygun disiplinlerin bu işi ele alması lazım. Ve bunlarda aciliyet var mı? Şimdi bu münakaşalıdır. Bazen biz bunları eskiden ilk ihtisas yaptığım yıllarda anında gece 3'te gelir 3'te ameliyat eder. Doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye hep sormuştum. Yanlış da var. Çünkü akut safhada omurilik yaralanmaları orası ödemlidir. Hassas, böyle biraz
Su toplar, doku şişer.
evet şişer. Yani karışıktır iş. Bazen bunlarda spinal şok dediğim durumun geçmesini bekleriz. Yani bunu karar verecek tecrübeli bir hekimdir. Yani önemli bir şeydir bu kanamalar ve omurilik yaralanmaları.
Evet.
Diğer bir sinir şey yaralanması bizimle ilgili sinir yaralanmalarıdır biliyorsun.
Evet.
Sinir yaralanmaları. Düne kadar bu işle biz uğraşırdık. Hep nöroşirurjenler. Hatta benim tezim sinir yaralanmaları ile ilgiliydi. İhtisas tezim. Fakat şimdi çok iyi. El cerrahları çıktı. Ondan sonra ortopedistlerin de bir kısmı. Yani o her meslekte herkes bunu yapabiliyorsa yapabilir. Ve aciliyeti yoktur bunun. Ha damar yaralanması varsa beraberinde tendon varsa o anda da dikilebiliyorsa yapılabiliyor. Tabii ki yapılır ama yalnız sinir yaralanması daha sonra da acil olmayan yani uygun şartlarda yapılsa daha iyi olur diyorum.
Evet. Hocam bu omurga yaralanmaları ile ilgili bir şey anlatayım. O dediğiniz çok doğru. Yani başlangıçtaki o ilk müdahale, olay yerindeki müdahale ve hekimlere ulaşana kadar, hastaneye kadar mutlaka çok bilinçlice yapılması gerekiyor. Çok tanınmış bir politikacı. Herkes de bilir.
Biliyorum.
Evet. Bakan olmak üzereydi. Bir trafik kazası geçirdi. Tabii bir kader üzere. Ben televizyonda izledim. Kaza geçirdikten sonra bir müddet sağlamdı. Gelip elini sıkıyorlardı. Ve başını kaldırarak
Ya.
öpüşüyordu. O ara işte boynunda kırık varmış meğerse bilinmiyor tabii. Ondan sonra bildiğimiz gibi
O yani
rahatsızlığı
ben
gelişti, evet.
onu takip eden hekimle konuştum sonra ben. Çünkü benimle de telefonla konuştular. O kişide aynı zamanda servikal disk varmış. O servikal diskini tedavi ettirmemiş. Ekstrüze. Ve söyleneni bilmiyorum.
Fıtık, boyun fıtığı,
Fırla.
evet.
O fırladığı için yani servikal disk mesela konularımızdan biridir.
Evet.
Boyun fıtığı. Yani halk deyimiyle. Ameliyat edilmeli mi edilmemeli. Hepsi emredilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ve belirtileri de sen de biliyorsun. Çok şiddetli boyun, bazen boyun olmadan kol, omuz ve kola vuran ağrıdır.
Evet.
Ve bunlar hepsi ameliyat edilmez. Hatta ben çalıştığıma eskiden Hacettepe'de ihtisas yaparım. Önüne geleni biz o zamanlar moda olmuştu kulovar ameliyatı. Bir Amerikalı gelmişti bize öğretmişti. Hep yapıyorduk. Eşim benim fizik tedavi uzmanıdır. Aynı zamanda emmi. Ya dedi siz bunların hepsini ameliyat ediyorsunuz ama bunların bir kısmı fizik tedaviyle düzelir. Dediği doğru. O zaman MR yoktu. Yani biz EMG'ye bakıp direkt filme bakıp bazen de Mielo yapıyorduk. Mielo'yu da söyleyelim. Mielo eskiden teşhis metotlarımızdan biri. Omurilik yaralanmalarında, fıtıklarda boya verirdik bele.
Evet.
Boyalı madde. Onun filmini çekerdik. Mielografi de onun mulajına göre karar verdik. Derdi ki yani bunların bir kısmı düzeliyor. Dediği doğru. Şimdi fıtıklar cins cinstir. Derece derece. Bazen filme bakarız. Protüzyon deriz. Yani o disk mesafesinden disk dediğimiz o kıkırdak çok az çıkmıştır. Buna hatta bulging deriz. Çıkıntı. Bazen biraz daha fazla ona işte bulging'in ötesi protrüzyon deriz. O da fizik tedaviyle ilaçta ama ekstrüzyon olursa yani dışarı bir parça kopmuşsa ameliyat. Benim şeyim o. Başkaları belki protüzyonda da düşünebilir. O ayrı.
Sizi çalışmalar destekliyor ama
Hı.
yani ameliyat sonunda biliyorsunuz Pennsylvania Üniversitesi'nin Amerika'daki toplanan vakalarda müdahale şeyinin çok düşük olduğu
Zarar.
dediğiniz
Evet.
gibi, evet, 4 senede
Evet.
birbirini yakalıyor
Hatta
diyorlar
bir
hatta
sürü kişi
veteriner.
gelir bana der ki siz korkuyor musunuz? Yo ben en çok ben yaparım. Hatta kitap da yazdım bu konuda. Bir tane servikal şey disklerde tedavi diye. Çünkü masum bir ameliyat değildir. Çünkü yaptığınız bölge hassas bir yer. Düşün, bir şarkıcıya ameliyat ediyorsunuz. Buradan larinjiyal sinir geçiyor. Birazcık ödemli ekartmanın altında kalırsa ne olur? Sesi kısılır. En basitinden. Veya diyafragma şeyi olur.
Evet.
Yani tabii ki yapılır. Ha, bazılarını ameliyat ederiz. Bazılarını etmeyiz. Bu çok iyi bir muayene ile olur. Ekstrüzyonda ameliyat ederiz.
Evet.
Basit bir ameliyattır. Aslında bel fıtığından da basittir. Şu çizgiyi kullanırız kırışıklıktan mikroskopla onu çıkar oraya bir keş denen bir şey koyarız. Basit bir ameliyat. Ama dediğim gibi her hasta ameliyat edilmez. Her boyun
Edilmez.
fıtığı edilmez. Yani yerine göre biz bu bel fıtığı için de aynı geçerli. Bazen bakıyoruz hiçbir şey yok ama kocaman diski var. Ne zaman ameliyat ederiz? Geçmeyen bütün şeye rağmen konservatif tedavilere rağmen, ilaca rağmen düzelmezse son çaredir cerrahi.
Evet.
Hem bel fıtığında hem boyun fıtığında. Ben öyle yapıyorum en azından.
Fizik tedavi,
Fizik
izleme, dinlenme,
tabii ya
istirahat,
bunlarla
ağrı
düzeliyor.
kesiciler
Yani
en sonunda,
en
değil mi?
sonda ameliyat. Ama her işte olduğu gibi sayınız çoğalırsa, pasta aynı olursa ne oluyor? Bazen etik olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Bu dünyanın meselesi, yalnız bizim değil.
Yanlış ama tabii doğru
Yani
değil, evet.
biliyor musun Türkiye hani şimdi bir kavga sürüyor. Kolesterol ilacı, bilmem ne ilacı. Hangisi doğru? Herkesin kafası karışmış durumda. Değil mi? Bir doğru var ortada. Ama bunu bizim konuşma hakkımız yok. Biliyoruz bir şeyler ama söylersek yanlış olur. Ama doğruyu bilim adamları söyleyecek. İlaç firmaları değil veya onu pazarlayanlar
Evet.
değil. Bilim adamları söyleyecek.
Evet. Ama tabii tıpta
Aynı
şöyle,
bizde
evet.
de enstrüman hangisine koyalım, koymayalım. Şimdi enstrüman tabii koyunacak. Listezisi varsa koyacaksın. Bilmem başka şey var ama basit bir diske koyacak mısın?
Evet.
Değil. Veya şimdi artifisyel diskler çıktı. Diski çıkarıyoruz. Onun yerine koyalım mı, koymayalım mı? Koysak iyi olur ama çok pahalı. 4-5 bin dolar tanesi ama fazla bir getirisi de yok. Düşünmek lazım. Türkiye'nin ekonomisini, kişinin o işte değer mi acaba o masrafı yapmasını? Bütün bunlar konuşma konusu olabilir. ince bir çizgi yok. Yani çizgi, yani işler muğlak, gri aslında. Ama bunu nasıl çözeriz? Bilimsel.
Evet.
Her şeyin sonu bilimsel. Yani ben yaptım oldu, olmaz öyle bir şey. Her şey bilgi. Ve bilginin ötesinde bir şey yok.
Evet. Tıpta tabii çok önemli. Şöyle bir metot işliyor. Yani halkımızın bilmesi açısından siz çok daha iyi bilirsiniz. Binlerce insan üzerinde bakılıyor önce. Önce hayvanlar hatta böyle. Değil mi? Laboratuvarda hayvanlar. Sonra binlerce insan üzerinde çok kontrollü olarak bakılıyor. Ondan sonra yıllar sonra, yıllar sonraki etkileri görülerek bir şeye ancak karar verilebiliyor. Fakat tıbbın önü çok açık. Önümüzdeki dönemde öyle gözüküyor ki
Bir sürü şey.
kanser hastalık olmaktan çıkacak.
Kesin.
Bütün bu söylediklerimiz, cerrahi çok sınırlı olacak. Ve insanlar uzun ömürlü olacaklar inşallah. Oraya gidiyor dünya böyle. Bambaşka bir dönem geliyor. Çok
Senin
kısa zaman.
söylediğin çok doğru. Şey biliyorsun, beyin cerrahisinin babası Cushing'ti.
Evet.
En mutlu anım diyor, hiçbir hastalığımızın cerrahiye ihtiyaç duymadığı an olacak. Yani her hastalık konservatif tedavi. Hani bilim kurgu filmleri seyrediyoruz. Doktorun bir geliyor, şöyle bir şey tutturur, hemen iyi oluyor hasta. Biliyorsun. Bir gün ona geleceğiz ama.
Çok yaklaştı. Yani mesela kök hücredeki ilerlemeler,
Ha,
kanser
kök
tedavisinde
hücreye
evet.
değinelim mi
Evet,
biraz?
tabii.
Şimdi kök hücre bir mucize mi? Evet. Ama kök hücrede bir yanlış var. Şimdi her kongrede bu kök hücre konuşuluyor bizim. Kök hücredeki çalışmalar faz 2'de daha. Yani insan denemeleri bizimle ilgili konuda diyorum. Başka konuları bilmem. Mesela ortopedinin diz kapaklarında kullanıyorlar. Ondan sonra plastik cerrahi, onları bilmem. Ama nöroşürücüde bildiğim bir şey var. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup çok konuda. Her konu şeyde biraz daha farklı bir şeyle geliyor karşımıza. Ama daha hani bir spinal yaralanma da ben kök paraplejiyi düzelttim. Yok öyle bir şey. Veya Parkinson'da bir ara
Evet.
kullanıldı. Pek tutmadı yani.
Ama metotlar
Ama
gelişiyor.
metotlar
Evet.
gelişiyor.
Yani.
Söylemek istediğim şey bugün yok. Motor nöron hastalığı mesela.
Evet.
Ben inanıyorum ki 5 sene içinde motor nöron hastalığını çözecekler.
Çözecekler. Evet.
MS'i çözecekler. Hatta Alzheimer'ı çözecekler. Alzheimer hani de yeri gel. Mesela Alzheimer dediğimiz hastaların pek çoğu Alzheimer değil. Nedir? Bu son kongrede gösterdiler. İnan ki 55 yaşın üzerinde 250 kişide bir kişi düşük basınçlı hidrosefali. Düşük basınçlı hidrosefali aynen Alzheimer'ı taklit eder. Yani nedir o? Yavaş yürür, idrarını tutamaz, mental disfonksiyon olur.
Yani içindeki anlasılma açılar açısından bu su dolu boşluklarda bir basınç oluşuyor. Beyne baskı yapıyor
Baskı yapıyor.
hafif.
Bunun tedavisi basit bir şantla bu kişi birdenbire normal olur. Çok hastam var öyle. Alzheimer diye getirilip yani her Alzheimer'lı hastanın bence bir MR'ı çekilmeli.
Tabii.
Ve MR'ı çekilmeli, dinamik MR yapılmalı. Acaba bir Alzheimer mı yoksa düşük basınçlı hidro? 250 bir kişide bir çok büyük bir oran 55 yaşın üzerine. Yani ben hasta olanlarda söylemiyorum. Normal kişilerde söylüyorum bu istatistiği. Her 250'de düşük basınçlı hidrosefali var. Ve bu Alzheimer gibi muamele görüyor. Diğer bir Alzheimer'ı taklit eden hastalık düşük şey küçük damar hastalığı. Küçük küçük damarlar tıkanır, hasta Alzheimer değil. O bakarsanız onun şeyin hikayesi ya çok sigara içmiştir ya alkol kullanımı fazladır. Yani küçük de, bunun da tedavisi antiagregan tedaviler şuna. Yani her şey Alzheimer değil. Çünkü asrın hastalığı herkes bize bir rahip gösterdiler. Nasıl böyle dökülüyor. Şanttan sonra düzeldi. Benim öyle bir hastam var. Çok meşhur bir yurt dışı muhabirimiz. Getirdiler Alzheimer değil. Şantını koyduk mesleğine döndü. Söylemek istediğim İyi muayene lazım. Bir de senin demin değil. Niye ne kaybederiz bir MR çekmekle?
Tabii mutlaka
Değil
yani
mi?
hatta ya herkes de biliyor çok tanınmış Türkiye'nin tanınmış zenginlerinden teşhis çok geç konmuştu.
Evet
Niye
ya.
tetkik yapılmamış? Halbuki
Ya.
yapılsa ki işte tabii imkanı olduğu oranda ama bir kere yaptırması bile çok önemli. Düzenli olarak yaptırırsa en güzeli bu. Çünkü hastalıkları o zaman en başlangıç safhasında görüp tedavi imkanı tabii çok daha farklı
Şeyi
olabiliyor.
okumuşundur. Bir nöroşirjen yazmıştı. When the air hits your brain. başına hava girmeye görsün. Amerika'da ben o kitabı almıştım. Sonra bir arkadaşım var, Yücel TÜBİTAK'ın, ona vermiştim. O da tercüme ettirdi. Kafanıza bir gün hava girmeye görsün. Onun başlığında şöyle bir yazı vardı. Diyor ki, astronomlar diyor, yıldızları görmelerine rağmen ona dokunamazlar. Deneyle uğraşanlar, işte Felix şeyleri, sarmalları görürler, bilmem ne, görmezler. Bilirler ama ona dokunamazlar. Moleküler biyologlar işi bilir ama sen bunların hepsinin ötesinde Tanrı'nın mucizesine dokunma şansı var. O zaman bunun mesuliyetini bil
Evet.
diye kitabın başlangıcı, yani öyle aslında bizim bildiğimiz, sen de bu meslekten çok mutlu bir şey. Önü açık. Yani biz yeni bir kitap başlamışız. Çok güzel bir roman. İşin başındayız. Daha çok var okuyacağımız yer.
Evet.
Yani kitap bitmiyor.
Evet. Hocam programımızın sonuna geldik ama sizi tekrar ağırlayacağız. Çünkü engin bilginiz hakikaten dünyanın her tarafından izleniyor. Herkesi aydınlatmada çok faydalı oldu ki daha çok anlatacağınız var tecrübeniz itibariyle biliyorum
Oktay'cığım,
bilginiz
şu
olarak.
güzelliği şu. Meslektaşız. Beraber çalıştık. O yüzden de birbirimizi iyi anlıyoruz. Ne düşündüğümüzü biliyoruz. Bazen insanlar konuşmadan da birbirlerinin yüzüne bakarak ne hissettiklerini, şeylerini anlarlar. O yüzden belki bu kadar sen beğendin. Çünkü birbirimizi anladığımız için aynı lisanı konuşuyoruz. Değil mi? Nörohijyenlik bir yaşam şekli ve mistik bir yönü var. Bak onu söyleyeceğim. Yani nörohijyenlik basit bir meslek değil. Tanrı'nın yarattığı en büyük organla uğraşıyorsun. Bu büyük
Maşallah.
bir
Evet.
mesuliyeti var. Yani dokunabiliyorsun buna. Bu mesuliyeti taşıman. Eğer bu mesuliyeti taşımıyorsan bir itirafta bulunacağım. 50 yaşına kadar ben işimin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. 50 yaşımdan sonra yani ben ne yapıyorum? Neler öğrenmem lazım? Yani kendimi yenileme ihtiyacını daha çok duydum. Ama maalesef İşi bırakıp gidip 70 yaşına gelip de öğrenemeyenler, hani işin bu kadar hassas olduğunu öğrenemeyen, yalnız benim mesleğimde değil, her meslekte var. Her mesleğin güzel bir tarafı var. Ben çocukken, lisedeyken bir işe yaramadığımı hisseder, bilir sanırdım. Ya derdim, o yolda tenekeci vardı, hiç aynı misali veririm. Lehimleyerek ne güzel şeyler yapıyor. Veya birisi ne bileyim ekmek yapıyor, pide yapıyor. Ben bunlardan biri olabilecek miyim derdim. Yani her iş kutsaldır. Her iş ama. Bizimki de onlardan biri.
Evet, bu tabii sizin yüksek ahlakınızdan, insana değer verdiğiniz için, Allah rızası için hep vicdanınız hareket ettiğinize ben de şahit oldum. Hakikaten gecenin üçünde çağırırlar gidersiniz. Gecenin ikisinde çağırırlar gidersiniz. Hiç gecikmeden. Ben hep bunu biliyorum yani böyle. O kadar enerjiksiniz.
Ama
Çok da
benim
genç kaldınız. Bundan dolayı işte
yanımda
inşallah.
çalışanlar da öyleydi. Hala öyleler. Çoğu değişmedi. Ve onlar da güzel şeyler yapıyorlar. Ve onların bazen kızıyorum bir takım hareketlerine. O ayrı ama hoşuma gidiyor yaptığı başarılı şeyleri. Hoşlarıma kongrelerde şimdi bakıyorum ne güzel yapmışlar falan diyorum. Yalnız kendi ülkem için değil. Dış ülkelerde de. Bugün onu söyledim. İsim veremiyorum. Ama bir sürü merkez şu anda genç genç Türklerle. Sen de onlardan biri olacaktın. Ya, yarım bırakmadın, bitirdin. Noktayı mı koymadın? Tekrar mesleğimize dönmeni bekliyorum.
İnşallah.
İnşallah.
Hocam bugün hakikaten çok aydınlatıcı oldu. Şeref verdiniz. Sizi tekrar ağırlayacağız inşallah.
İnşallah.
Sonraki programda buluşmak üzere inşallah. Bugün bir Allah'ın yaratılış mucizesinden, insan beyninden bahsettik. Profesör Doktor Cengiz Kuday Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi beyin cerrahlarından, benim de hocamdı. İnşallah bir sonraki programda birlikte olmak üzere herkese hayırlı günler diliyoruz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.